Ayrım 14, sayfa 125. Evine dönmen hoş bir duygu olmalı. Bask ülkesine doğru N10 yolunda ilerliyorlardı. Düşündüklerinden çok daha erken, öğlen olmadan yola çıkmışlardı. Freire, Bonfils'i arka koltuğa tutmuştu. İri yarı adam tam ortaya yerleşmiş ve öndeki iki koltuğa tutunmuştu, tam bir çocuktu. Birkaç saat içinde adam değişmişti. Göz açıp kapayıncaya kadar balıkçı hüviyetiyle, silinmiş kimliğiyle yeniden bütünleşiyordu. Plişesi yavaş yavaş ilk halini alan uysal esnek bir madde gibiydi. Sylvie sana ne söyledi? Seni bulduğu için çok mutlu. Oldukça kaygılıydı. Bonfils coşkuyla kafasını salladı. Şapkası dikiz aynasından arkanın görünmesini engelliyordu. Psikiyatr yan aynaları kullanıyordu. Onu hatırlamıyorum doktor. Hatırlamıyorum. Bana ne oldu? Freire cevap vermedi. Ön cama yağmur damlaları düşüyordu. Yolun iki tarafında çam ağaçları resmi geçit yapıyordu. Freire, Landes bölgesinden nefret ediyordu. Şu uçsuz bucaksız ormandan, kumun içinde yükselen çok ince, çok düz şu ağaçlardan. Ve biraz ötedeki, kumulları, plajlarıyla şu engin okyanustan da. Çaktırmadan teybini çalıştırdı. Bana ailenden bahset Patrick. Söyleyecek fazla bir şey yok. Yola çıkmadan Freire onu zaten ofisinde sorgulamıştı. Bölük pörçük de olsa portresini elde etmişti. 54 yaşındaydı. 6 yıldan beri Göteborg'da balıkçılık yapıyordu. Daha önce Fransa'nın güneyinde ufak tefek işlerde çalışmıştı. İlk olarak doğuda, sonra batıda, özellikle de şantiyelerde. Yeni kimliğinin bir parçası buradan kaynaklanıyordu. Patrick her zaman bir şekilde hayata tutunmuştu ama hep serseriliğin, maceracılığın sınırlarında dolanmıştı. Erkek veya kız kardeşlerin var mı? İri yarı adam koltuğunda kıpırdandı. Freire adamın her hareketinde arabanın sallandığını hissediyordu. Beş çocuklu bir aileydik dedi sonunda. İki erkek, üç kız. Onları hala görüyor musun? Hayır, Toulouse'luyuz, onlar orada kaldı. Ya annen ile baban? Uzun süre önce öldüler. Çocukluğun Toulouse'da mı geçti? Yakın bir yerde. Guérin'de, Banlieue'de küçük bir köy. İki odalı bir evde 7 kişi yaşıyorduk. Hafızası açık ve belirgin bir şekilde geri geliyordu. Hipnozsuz, kimyasal ilaçsız, kopuk kopuk bilgiler olmaksızın. Sylvie'den önce başka ciddi birlikteliklerin oldu mu? İri yarı adam tereddüt etti. Sonra alçak sesle konuşmaya başladı. Kadınlarla asla parlak bir ilişkim olmadı. Öyleyse ciddi bir birliktelik söz konusu değil. Tek bir tane. 80'li yılların sonunda. Nerede? Montpellier yakınlarında. Saint Martin'de, Londres'te. Adı neydi? Tüm bunlardan bahsetmemiz gerekli mi? Freire başını salladı. Gözünü yoldan ayırmıyordu. Biscarus, Mimizan, Mezos. Hep çam ağaçları. İnce ince yağan yağmur. Boğucu bir monotonluk. Marina diye mırıldandı Patrick. Evlenmek istiyordu. Ya sen? Pek değil ama yine de evlendik. Matthias şaşırmıştı. Demek Bonfils bir kez evlenmişti. Çocuğunuz oldu mu? Hayır, ben istemedim. Neden? Kendi çocukluğumla ilgili güzel anılarım yok. Freire üstelemedi. Sosyal hizmetlerin o döneme ait dosyalarını inceleyecekti. Büyük olasılıkla Bonfils, alkolizmin ve aile içi şiddetin hakim olduğu bir sefalet yuvasında büyümüştü. Buna bağlı kaçış eğilimlerinin kaynağı da karmaşık çocukluk yılları olabilirdi. Marina ile sonra ne oldu? Boşandınız mı? Hayır, ben kaçtım. Hepsi o. O şu anda Nimes'te yaşıyor sanırım. Neden onu terk ettin? Patrick cevap vermedi. Daha önce de kaçmıştı ama kimliğini değiştirmeden. Freire'nin gözünün önünde bütün taahhütleri reddeden bir yaşama biçimi canlandı. Kararsızlıklar, gelgeç istekler, başından savmalar. Arabanın içine hakim olan sessizliği bozmadı. Güneş, gökyüzünü pas rengine çalan altın sarısına boyayarak yeniden yüzünü gösteriyordu. Peş peşe başka köyleri arkalarında bırakıyorlardı. Hossegor, Cap Breton, Landes ormanları neredeyse sonlanmıştı. Bu durum Matthias'a belli belirsiz bir rahatlama hissi verdi. Bonfils'in uyuduğunu sandı ama koca gövdesi dikiz aynasında yeniden belirdi. Doktor, hastalığım nüksedecek mi? Bunun için bir neden yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum, sana ne anlattım? Yeniden aynı şeylere dönmesek daha iyi olur. Tam tersine Freire her ayrıntının üstünden yeniden geçmeyi isterdi. Bilinçaltındaki her olgunun şifresini çözmeyi. Bu arada Patrick'in hayali hanım arkadaşına Offert adını verdiği de göz önünde bulunduruluyordu. Offert olarak da yazılabilecek bu iki hece. Dipnot. Offert. Fransızca offrir, sunmak, teklif etmek, ikram etmek, önermek fiilinden türemiş. Sunu teklif vb anlamındaki sözcük. Aslında Matthias onun plişesini çözebilmek için Bonfils'i gözetim altında tutmayı yeğlerdi. Bonfils de aynı fikirdeymiş gibi sordu. Benimle ilgilenmeye devam edecek misin? Elbette. Seni görmeye geleceğim. ama Bask ülkesi doktorlarıyla birlikte çalışacağız. Başka psikiyatr istemiyorum. Sanki başka bir ayrıntıyı hatırlamıştı. Peki ya şu İngiliz anahtarı, rehber ve kan hikayesi? Bu konuda senden daha fazlasını bilmiyorum Patrick. Ama bana güveniyorsan, sana söz veriyorum tüm bunları aydınlığa kavuşturacağız. Koca cüsseli adam kendini koltuğa bıraktı. Biarritz çıkışı tabelası asfalt yolun kenarında göründü. Oraya sap diye emretti Patrick. Arabamı garın otoparkına bırakmıştım. Arabanı mı? Onu hatırlıyor musun? Sanırım evet. Anahtarları nereye koyduğunu biliyor musun? Lanet olsun dedi Patrick içgüdüsel olarak pantolonun ceplerini yoklarken. Doğru, hiçbir şey bilmiyorum. Ya kimliğin? Bonfils tüm heyecanını kaybetti. Onları da ne halt ettiğimi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Freire sağdaki rampaya yöneldi ve Biarritz yönüne saptı. Atmosfer bir anda değişti. Güneş şimdi ışınlarını açık çağa ısıtıyordu. Değişken bir mizacın etkisi altındaymış gibi sokaklar bir iniyor bir çıkıyordu. Kırmızı veya mavi, ahşap çatkılı evler başka bir çağdan, başka bir kültürden fırlamış gibiydi. Her tepede pembe kiremitli çatılar denize kadar tespih tanesi gibi sıralanıyordu. El değmemiş, neredeyse ilkel, muhteşem bir güzellikti. Arabayı boş ver dedi Bonfils boğuk bir sesle. Kıyıyı takip et. Bir darttan sonra Guettari. Sahil evlerinin yan yana sıralandığı katır tırnakları ve eğrelti otlarıyla kaplı kıyı boyunca yol aldılar. Bu kulübelerin ne geleneksel ne de manzarayla uyumlu bir görüntüsü vardı. Yine de çevreye çok eski, her şeyden daha güçlü bir Bask havası hakimdi. Çam ağaçları, dikenli katır tırnakları, ılgın ağaçları evlerin girişlerini süslüyordu. Berrak, tuzlu deniz havası rüzgarla taşınıyor ve her ayrıntıya canlı bir renk veriyordu. Matthias her şeye rağmen gülümsüyordu. Bu bölgeye yerleşmesi gerektiğini düşündü. Yol bir anda daraldı. Ancak tek araba geçebilirdi. Ve gölgeli küçük bir köy meydanına kadar bu şekilde devam etti. Guettari'ye varmışlardı. Yan yana sıralanmış ahşap çatkılı, sıvalı evler, kafelerin teraslarına eğilmiş gizli bir toplantı yapar gibiydi. Meydanın dip tarafında bir pelota frontenis, hoş geldiniz diyen bir el gibi dikiliyordu. Dipnot, pelota frontenis. Pelotada kullanılan, güçlendirilmiş telleri olan bir raket. Dümdüz dedi Bonfils heyecan dolu bir sesle, limana gidiyoruz. Matthias Freire kendini meşin gibi sert sanırdı. Ama Patrick ile Sylvie'nin yeniden kavuşması onu derinden etkilemişti. Kahramanların yaşı, hala varlığını koruyan aşkları, göz kırpışları, mırıltılarla, kararsız hareketlerle dile getirdikleri bu son derece ölçülü utangaçlıkları, büyük sevgi gösterilerinden çok daha dokunaklıydı. Ayrıca tavırlarında toplumun ittiği insanların ezikliği de vardı. Sylvie, yüzü kırışıklıklarla ve yara izleriyle kaplı, pancar suratlı ufak tefek bir kadındı. Bu kızarıklık ve yüz hatları alkolik geçmişini ele veriyordu. Patrick gibi o da yıllarını sokaklarda geçirmiş olmalıydı. Kürek cezalarının bitiminde birbirlerini bulmuşlardı. Dekor, sahnenin şiirsel gerçekliğini daha da arttırıyordu. Guettari Limanı, karaya çekilmiş canlı renklerdeki birkaç kayığın bulunduğu eğimli bir betondan ibaretti. Gökyüzü yeniden bulutlanmıştı. Bulutların arasından güneş inatla kendini göstermeye çalışıyor ve donuk bir ışık yayıyordu. Sanki sahne cam bir şişenin, minyatür yelkenlilerin yerleştirildiği bir şişenin içinde cereyan ediyordu. ''Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.'' dedi Sylvie Matthias'a dönerek. Freire hiçbir şey demeden hafifçe eğildi. Sylvie denizin üzerinde kayalara tutturulmuş ahşap bir platformu işaret etti. ''Gelin, biraz yürüyeceğiz.'' Freire onu inceledi. Yağlı saçlar, biçimsiz bir kazak, cepli eşofman altı, yıllara meydan okuyan basket ayakkabıları. Bu enkazın içinde sadece gözleri ayakta kalmıştı. Yağmurun parlattığı iki çakıl taşı gibi canlı ve pırıltılı gözler. Kadın karaya çekili kayıkların çevresini dolaştı ve köprü bu yoluna yöneldi. Patrick ise mendireğin birkaç metre ilerisinde bağlı duran bir tekneye doğru yürüyordu. Şüphesiz bu, bütün stresin kaynağı olan şu ünlü tekne olmalıydı. Gövdesinde sarı harflerle gururla yazılmış bir tek sözcük vardı, Jüpiter. Freire, sallanan korkuluğa tutunarak Sylvie'ye yetişti. Kadın elinde sigarası, dalga serpintilerini ve ahşap köprünün engellerini aldırmadan yürüyordu. ''Bana ne olduğunu anlatabilir misin?'' dedi kadın. Freire anlattı. Saint-Jean garını, Patrick'in psişik kaçışını, başka biri olmak için gösterdiği bilinçaltı çabayı, Guettari'li bir hemşehrinin onu tanımasını, rehberin ve ilgi zanatlarının üzerindeki kandan, Saint-Jean garındaki cesetten hiç bahsetmedi. Zaten Anais Chatelet vakit kaybetmeden buraya gelecekti. Sylvie bir şey söylemiyordu. Parmaklarının arasında eski püskü koca bir çakmak belirdi. Sigarasını yaktı. ''İnanılır gibi değil.'' dedi sonunda boğuk bir sesle. Bu son günlerde davranışlarında bir tuhaflık fark ettiniz mi? Kadın omuzunu silkti. Uzun ve karışık saçları yıpranmış yüzüne yapışıyordu. Sigarasından derin nefesler çekiyor ve ağzından bir lokomotif gibi denizden gelen rüzgarla anında dağılan dumanlar çıkarıyordu. Patrick fazla konuşmaz. Zaman zaman dalıp gittiği olur muydu? Hafıza sorunları var mıydı? Kadın cevap vermeden birkaç adım attı. Ayaklarının altında deniz homurdanıyordu. Soluk alıyor, vınlıyor, artan bir kudurganlıkla yeniden gelmek için geri çekiliyordu. Para sorunları başka bir şey değil. Patrick tekne için borç almıştı. Kendi kendinin patronu olmak istiyordu. Ancak av mevsimi verimli geçmedi. Yılda birkaç av mevsimi oluyor değil mi? Ben en önemlisinden bahsediyorum. Ekim ayındakinden. Beyaz ton avı. Ancak diğerlerinin çalışanların parasını ödeyecek ve geçinecek kadar kazandık. Böyleyken banka, tekneyi satın almak için ne yaptınız? Patrick'in sermayesi var mıydı? Sermayeyi ben verdim. Freire şaşkınlığını belli etti. Sylvie gülümsedi. Belli olmuyor ama evim var. Yani vardı. Bir dert de bir ev. Satıldı ve tekneye sermaye yapıldı. O zamandan beri de bataktayız. Tüccarlara olan borçlar bankanın senetleri. Siz anlayamazsınız. Sylvie, Matthias'ın milyarderler sınıfına mensup olduğunu düşünüyor olmalıydı. Psikiyatr bunu aldırmadı. Duyguları, düşüncelerine üstün geliyordu. Açıklardan esen fırtına, deniz serpintisi ve gümüşü güneşle yüklüydü. Dudaklarındaki tuzu hissediyordu. Kirpiklerinin ucundaki cıva ışığını. Ufak tefek kadın omzunun üzerinden Patrick'in bulunduğu tarafa bakıyordu. Adam teknesine binmiş, sintinesinde bir şeyler yapıyordu. Kuşkusuz motorla ilgileniyordu. Kadın çocuğuna göz kulak olan bir anne gibi onu gözlüyordu. Size önceki hayatından hiç bahsetti mi? Karısından mı demek istiyorsunuz? Bu konudan pek söz etmez ama bu bir sır değil. Onunla görüşüyor mu? Asla. Kötü ayrılmışlar. Neden boşanmadı? Hangi parayla? Freire üstelemedi. Bu konuda hiçbir deneyimi yoktu. Evlilik, taahhütler, boşanma. Hepsi de hayatına yabancı kavramlardı. Çocuğuyla ilgili olarak size bir şeyler anlattı mı? Demek hiçbir şey bilmiyorsunuz diye cevap verdi kadın küçümser bir tavırla. Sizi dinliyorum. Babasını öldürdü. Matthias yumruk yemiş gibi oldu. Babası hurdacıymış diye devam etti Sylvie. Patrick de ona yardım ediyormuş. Geren'de mi? Ailece yaşadıkları köyde, adını hatırlamıyorum. Ne olmuş? Dövüşmüşler. Babası içermiş ve onu dövermiş. Dövüşürlerken babası kaymış ve eski metallerin pasını gidermekte kullanılan asit teknesine düşmüş. Patrick onu çıkardığında yaşlı adam ölüymüş. Bu olay olduğunda Patrick 15 yaşındaymış. Ben bunun bir kaza olduğunu düşünüyorum. Soruşturma açılmış mı? Bilmiyorum. Ama her halükarda hapse girmemiş. Bunu kontrol etmek kolaydı. Matthias'ın ön sezisi doğru çıkmıştı. Zor bir çocukluk, bilinçaltının derinliklerinde çatlağa neden olmuş bir aile dramı. Kişiliğini tamamen yok edene kadar sürekli genişlemiş bir çatlak. Sonra ne yaptığını biliyor musunuz? Ailesiyle birlikte yaşamaya devam etmiş mi? Lezyona katılmış. Yabancılar lejyonuna mı? Babasının ölümünden sorumlu olduğunu düşünüyormuş. Katil olduğunu. Köprünün ucuna varmışlardı. Hiç oyalanmadan geri döndüler ve ağır adımlarla yeniden limana doğru yürümeye başladılar. Sylvie hala küçük teknesinde oyalanan Patrick'e bakıyordu. Balıkçı onları tamamen unutmuş gibiydi. Patrick'in, diye devam etti psikiyatr, adaletle hiç başı derde girmedi mi? Siz ne sanıyorsunuz? İnsan fakirse illa da serseri mi olması gerekir? Patrick'in zor dönemleri oldu ama hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmadı. Freire ısrar etmedi. Pascal Michel'in uydurdukları ve Patrick Bonfils'in gerçek hayatını karşılaştırmak istiyordu. Ara sıra arka kon hafızasına gider misiniz? Hayır. Thibauder adı size bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Helen Offert, o kadın da kim? Freire bu konuda rahatsızlık duymasını gerektirecek herhangi bir şey olmadığını belirtmek için ona gülümsedi. Kadın yerden tütün kesesini ve sarma kağıtlarını çıkardı. İkna olmamış gibiydi. Birkaç saniye içinde yeni bir sigara hazırladı. Size daha önce sık sık gördüğü bir rüyadan söz etti mi? Hangi rüya? Güneşli bir köyde yürüyor. Çok beyaz bir patlama oluyor. Ve gölgesi bir duvarın üzerine yapışıp kalıyor. Hayır, yeni bir doğrulama daha. Rüya travmasına sonrasına aitti. Pascal Michel'in referanslarını hatırladı. Peter Schelemil, Hiroşima. Patrick çok okur mu? Sürekli. Evimiz belediye kütüphanesinden bile beter durumda. Ne tür kitaplar? Özellikle tarih. Freire ihtiyatlı bir şekilde Patrick'in ortadan kaybolduğu güne döndü. Bankaya giderken Patrick size başka bir yere uğrayacağına, birini ziyaret edeceğini söyledi mi? Siz polis misiniz yoksa bu soruların sebebi ne? Başına ne geldiğini anlamam lazım. Yani kafa olarak demek istiyorum. Kendi kendini yok ettiği o günü büyük bir titizlikle yeniden oluşturmak zorundayım. Onu tedavi etmek istiyorum, anlıyor musunuz? Kadın cevap vermeden sigarasını ıslak havada salladı. bıkmış gibiydi. Hiç konuşmadan iskeleye vardılar. Bonfils hala motorla ilgileniyordu. Arada sırada yüzü görünüyordu. Bu mesafeden bile mutlu ve keyifli olduğu anlaşılıyordu. Patrick'i yeniden görmem gerekiyor diye sözlerini tamamladı. Hayır dedi Sylvie izmaritini denize fırlatırken. Onu rahat bırakın. Tüm bu yaptıklarınız muhteşem. Şimdi bayrağı ben devralıyorum. Belki bilim insanı değilim ama Patrick'e neyin gerekli olduğunu biliyorum. Onun ihtiyacı olan şey bir daha bu olanlardan söz etmemek. Freire tartışarak bir şey elde edemeyeceğini biliyordu. Çok güzel diyerek uzlaşma yoluna gitti. Ancak size Bayon'daki veya Saint-Jean-de-Luz'daki bir meslektaşımın telefon numaralarını vereceğim. Patrick'in başına ne geldiyse çok ciddi anlıyor musunuz? İzlemek gerekiyor. Ufak tefek kadın cevap vermedi. Freire kadının elini sıktı ve ona heyecanla seslenen Patrick'e el salladı. Yarın sizi ararım, tamam mı? Cevap yoktu. Ya da rüzgar duyulmasını engellemişti. Freire eğimli rampayı tırmandı. Arabasının kapısını açarken dönüp arkasına baktı. Sylvie salına salına erkeğinin yanına gidiyordu. Psikiyatr arabasına bindi ve hareket etti. Onayları olsun veya olmasın, hayata küsmüş bu iki insana yardım edecekti. Ayrım sonu sayfa 133. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları.
Geren, G-H-E-R-E-N, Montpellier, M-O-N-T-P-E-L-L-I-E-R, Saint-Martin de Londres, S-A-I-N-T-M-A-R-T-I-N-D-E-L-O-N-D-R-E-S, Biscaros, B-I-S-C-A-R-O-S-S-E, Mimizan, M-I-M-I-Z-A-N, Mezos, M-E-Z-O-S, Marina, M-A-R-I-N-A, Nimes, N-I-M-E-S, Hossegor, H-O-S-S-E-G-O-R, Capreton, C-A-P-B-R-E-T-O-N, Offert, O-F-F-E-R-T, Biarritz, B-I-A-R-R-I-T-Z, Bidart, B-I-D-A-R-D, Pelote Frontenis, P-E-L-O-T-A-F-R-O-N-T-E-N-I-S, Bayon, B-A-Y-O-N-N-E, Saint-Jean-de-Luz, S-A-I-N-T-J-E-A-N-D-E-L-U-Z,